Ayrım 8.
Yerel yönetimler, halka en yakın yönetim birimleri olmaları nedeniyle demokratik katılım için en uygun yönetim düzeyi olarak algılanırlar. Gelişmiş Batı ülkelerinde katılımcı demokrasinin kurumsallaşması, yerel düzeyde gerçekleştirilen katılım ve işbirliğiyle sağlanmaktadır. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları çoğunlukla günlük yaşamın düzenlenmesine ilişkin karar ve hizmetler alanındadır. Bu nedenle yerel yönetimler düzeyinde katılımın gerçekleştirilmesiyle günlük yaşam ilişkin faaliyetlerin özürlüler için erişilebilir kılınması, bu kesimin sosyal hayata katılmasında önemli bir aşama olacaktır. Kentsel ulaşımdan kentteki her türlü açık kapalı mekan düzenlemelerine kadar günlük yaşam faaliyetlerinin fiziksel ulaşılabilirlik boyutunun yerel düzeyce karşılanıyor olması, bu düzeydeki katılımın özürlüler açısından fırsat eşitliği sağlanmasında da önemli olduğunun göstergesidir. Ayrıca mesleki ve tıbbi rehabilitasyon, mesleki eğitimi ve kimi sosyal yardımların yerel düzeyde gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gereği de yerel katılımın önemini vurgulamaktadır. Merkezi düzeyde katılım ise daha ulusal politikaların belirlenmesi açılarından düşünülebilir. Genel istihdam, konut, ücret politikaları ve benzerleri merkezi düzeyde alınan ve uygulanan kararları oluşturur. Bu düzeyde katılım yerel düzeye oranla daha güç ve zaman alıcı olarak değerlendirilebileceğinden bu düzeyde katılım yerelden farklı olarak ele alınmalıdır. Merkezi ve yerel yönetimler için öneriler. Yerel düzeyde sivil örgütlerin katılımını 3 aşamada düşünebiliriz. Bunlar politikaların hazırlanması, politika uygulamaları ve tüm sürecin denetlenmesi aşamalarıdır. Politikaların hazırlanma aşaması, sorunların ve ihtiyaçların belirlenmesi, yerel olanakların ve potansiyellerin harekete geçirilmesiyle tüm bunların ışığı altında hizmet sunumuna ilişkin kararların verilmesi aşaması olarak değerlendirilebilir. Yerel düzeyde sivil örgütlerin, dernek ve vakıfların, politikaların hazırlanması aşamalarına katılımları, özürlüler açısından sorunların ve ihtiyaçların doğru tespitinin sağlanması ve etkin çözümlerin üretilmesiyle karar vericilerin bu konulardaki bilgi eksikliklerinin giderilmesi gibi olumlu sonuçlar ve avantajlar getirecektir. Bu aşama için danışma kurulları bir katılım önerisi olarak sunulabilmektedir. Özürlülere hizmet veren örgüt ve vakıfların temsilcileriyle yerel düzeyde karar verici konumunda olan vali, kaymakam, belediye başkanları, uzmanlar, üniversite öğretim görevlileri, yerel basın mensupları gibi yerel aktörlerin bir araya gelerek oluşturacakları yerel danışma kurulları oluşturulmalıdır. Politikaların uygulama aşaması, verilen kararların pratiğe geçirilmesi olduğundan ayrıca önemlidir. Özellikle ülkemizde sorunların bu aşamadaki eksiklik ve ihmallerden kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Yasalarda yer aldığı halde pek çok hizmetin etkin uygulaması yapılamamaktadır. Bu aşamada katılımın avantajı ayrıca kişileri ve grupları daha aktif hale getirerek devlet dışı kaynakların ve potansiyellerin harekete geçirilmesidir. Burada dernek ve vakıfların aynı zamanda kendine yardım grupları olarak değerlendirilmesinden söz edilebilir. Belirli hizmetler yerel örgütler ve sivil örgütlerin birlikteliği ve işbirliğiyle sunulabilir. Mesleki eğitim ve rehabilitasyon alanında bu yöntem uygun olabilir. Halen kimi sivil örgütlerin rehabilitasyon üretim merkezleri olması ve bunların kimi belediyelerce de destekleniyor olması göz önüne alındığında bu konuda mevcut bir potansiyelin olduğunu da söyleyebiliriz. Sürecin denetlenmesi aşaması, hizmet sunumlarının ve politika uygulamalarının kalite, yeterlilik ve erişilebilirlik açılarından değerlendirilmesidir. Yerel düzeyde sivil örgütler etkin sunulamayan hizmetlerin uygulama ihmallerinin denetçisi olarak karar vericiler ve uygulayıcılar üzerinde baskı unsuru olabilirler. Örneğin belediyelerin imar yönetmeliklerinde özürlülere uygun olarak tasarlanması ve yapılması belirtildiği halde gerekli düzenlemelerden yoksun olarak tasarlanan ve kullanıma açılan binalar ve mimari yapılarda yargı yoluna başvurulması ve benzeri baskı unsurları uygulanabilir. Ayrıca özürlüler alanında kamuoyu yaratılması ve yerel düzeyde bilinçlenmenin sağlanmasında sivil örgütler etkili olabilir. Merkezi yönetim düzeyinde katılım, yerel düzeydeki kadar geniş olmasa da kimi politikaların hazırlanması ve sürecin denetlenmesi aşamalarında gerçekleştirilebilir. Bu düzeyde tüm dernek ve vakıfların katılımlarının güçlüğü nedeniyle ilgi, bu örgütlerin üst örgütleri konumunda olan federasyonlara ve konfederasyona kaydırılabilir. Ayrıca Özürlüler İdaresi Başkanlığı kuruluş amaçları nedeniyle bu düzeyde katılım için bir fırsat da yaratmaktadır. Genel amaç ve görevi koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak olan Özürlüler İdaresi Başkanlığı, sivil örgütler ile kamu kurumlar arası bir köprü konumundadır. Özürlülerin karşılaştıkları problemleri il bazında çözüm ulaştırmak, illerde yapılan çalışmaları organize etmek ve var olan potansiyeli değerlendirmek amacıyla örgütlenmelere gidilmiştir. Bu konuda İstanbul ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyelerinde oluşturulan Özürlüler Koordinasyon Merkezleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Özürlüler Masası ve Özürlüler Danışma Meclisi, Bursa Valiliği bünyesinde oluşturulan İl Özürlüler Kurulu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Yerel Gündem 21 adlı örgütlenmeler başlıca örneklerdir. Mekansal düzenlemeler, kaldırım, meydan, park gibi ve ulaşıma ait araç ve tesisler tüm kentlilerin kolayca ulaşabileceği ve kullanabileceği biçimde olmalıdır. Kentte yaşayan tüm sosyal ve ekonomik gruplardan toplanan vergiler yoluyla yapılan yatırımlar kuşkusuz yine kentte yaşayan herkesin gereksinimlerine yanıt verecek şekilde yapılmalıdır. Katılım konusunda sivil örgütlere oldukça fazla görev ve çalışma alanı çıkmaktadır. Ancak bu görevlerin bu örgütlerce yerine getirilebilmesi için de sivil örgütlerin mevcut durumu araştırılmalı ve sorunları giderici önlemler alınarak örgütlenme çalışmaları da desteklenmelidir. Sivil toplum örgütleri. Ülkemizde özürlüler sivil toplum örgütlenmelerinin gerçek anlamda işlemini yapamaması nedeniyle uzun yıllar istenilen ölçüde baskı grubu olamamışlardır. Özürlü örgütlenmelerinin 1950'li yıllara kadar dayandığı temel anlayış himayeci ve korumacıydı. Bu yapılanmalarda hayırsever vatandaşların görev almaları nedeniyle gerçek anlamda söz ve karar sahibi de onlardı. Özürlü örgütlenmelerinin tamamı o yıllara kadar özürlüler adına kurulan dernek ve vakıf biçiminde gerçekleşmiştir. Uzun yıllar özürlülerin örgütlenmesi karmaşa ve belirsizlik içinde sürmüştür. 1982 yılına geldiğimizde 2908 sayılı dernekler yasası hazırlanarak özürlülerin örgütlenmesi yeniden düzenlenmiştir. 2000'li yıllara doğru sosyal devletin gerçekleşmesinde sosyal hizmetlerin yeri ve önemi Sosyal Hizmetler Uzmanlar Derneği yayını. Gönüllü kuruluşları bir sistem içinde organize edebilmek için 1983 yılında dernekler yasasında bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre sakatlara hizmet amacıyla kurulan derneklerin Körler Federasyonu, Sağırlar Federasyonu, Ortopedik Özürlüler Federasyonu, Zihinsel Özürlüler Federasyonu olmak üzere 4 federasyon teşkil etmeleri ve bu federasyonların birleşerek Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nu oluşturmaları zorunludur. Sorunlar 1. Dernekler kendilerine uygun ulaşılabilir özellikler taşıyan dernek merkezleri bulmakta ve kiralamakta zorluklar yaşamaktadır. Dernekler giderlerini karşılamak için gelir getirici faaliyetlerle uğraşmak zorunda kalmakta, hatta çoğu zaman bu uğraşılar asıl işlevlerinin önüne geçmektedir. Derneğin sürekliliği için gelir elde etmek zorunluluğu çoğu zaman bir kısır döngüye dönüşmektedir. 2. Özellikle ortopedik özürlülerin toplu taşım araçlarından yararlanamamaları ve hareket kabiliyetlerinin kısıtlı oluşu derneklere ulaşımı engellemektedir. 3. Mevcut yasal düzenlemelere göre birden fazla özre sahip olanlar ve özellikle cerebral palsy, CP'liler, dernek kurabilmekte ancak federasyon oluşturamamaktadırlar. 4. 2908 sayılı dernekler kanununa göre 18 yaşını bitirmeyenler dernek kurucusu ve üyesi olamazlar. Ancak çocuk haklarına dair sözleşmenin 15.1 maddesine göre çocukların da dernek kurma hakkı bulunmaktadır. Ancak bu konuda uyum yasaları henüz çıkarılamamıştır. 5. Dernekler en üst organları olan konfederasyonda demokratik bir şekilde temsil edilememektedir. Bunun temelinde de konfederasyon yöneticilerinin doğal delege sayılmaları yatmaktadır. Ayrıca özür gruplarının yüzdeleri büyük farklılıklar gösterirken her bir federasyon aynı sayıda konfederasyon delegesi çıkarmakta, bu da demokratik temsili engellemektedir. 6. Özürlülerin sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket ettiklerini söylemek zor olacaktır. Zaman zaman oluşan dağınıklık ve kendi aralarındaki çatışmalar ortak konularda bile birlikte hareket etmelerini zorlaştırmaktadır. 7. Özürlülere ait kuruluşların üye sayılarına ilişkin net rakamlara ulaşılamamakla birlikte gözlemler bu kuruluşların üyelik itibariyle bazı ciddi sorunlara sahip olduğunu göstermektedir. En başta özürlü derneklerinin üye yapısına ilişkin sorunlar gelmektedir. Büyük ölçüde özürlü yurttaşları kapsaması gereken bu tür dernekler içinde özürlü oranının çok düşük olduğu gözlenmektedir. Fiili durum itibariyle özürlü dernekleri ağırlıklı olarak özürlü olmayanları içeren dernekler olma konumundadırlar. Bu durum özürlülerin kendi dernekleri aracılığıyla toplumsal yaşama katılarak birer baskı grubu olarak o özürlü grubunun çıkarlarını geliştirmek için faaliyette bulunmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Öneriler 1. Özürlü olmayan vatandaşlar fahri danışmanlık sıfatıyla hem üye olabilmeleri hem de yönetime katkıda bulunmaları söz konusudur. Ancak özürlülerin sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti aşamasındaki karar organlarında bizzat özürlülerin yer almasının sağlanması temel ilke olmalıdır. 2. Özürlülerin örgütlenme aşamalarında karşılaştıkları bir sorun da maddi imkansızlıklardır. Yerel yönetimler sahip oldukları imkanları dernekler yararına kullanmalıdır. Örneğin, uygun şartlarda arsa tahsis edilerek dernek merkezlerinin kurulmasına imkan tanınmalı, böylece sivil örgütlerin gelir elde etme kaygılarından arındırılıp temel amaçlarına yönelmeleri sağlanmalıdır. 3. 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nda ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tüzüğünde yer alan ve raporumuzun sorunlar kısmında belirtilen konularla ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 4. Özürlüleri bünyesinde barındıran derneklerin üye yapısına ilişkin çalışmalar yapılarak, bu derneklerin ağırlıklı olarak özürlülerden oluşan ve onların çıkarları için mücadele eden kuruluşlar haline gelmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla gerekli hukuki ve idari düzenlemelere gidilmeli ve buna mesnet teşkil etmek üzere Türkiye'deki özürlü derneklerinin yapısı ve çalışmaları konusunda çalışmalar yapılmalı ya da bu tür çalışmalar teşvik edilmelidir. Dernekler, federasyonlar ve konfederasyon üye sayılarının tespitine gidilmelidir. Özürlü üyelerin kayıtları düzenli bir şekilde tutulmalıdır. 5. 4 federasyon dışında kalan özür gruplarının da konfederasyon çatısı altında örgütlenmelerinin sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır. Ya var olan federasyonlara üyelikleri sağlanmalı ya da yeni federasyonların kurulması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 6. 18 yaşından küçük özürlülerin derneklere üye olabilmeleri için çocuk haklarına dair sözleşmenin 15.1 maddesi gereğince uyum yasaları bir an önce çıkarılmalıdır. 7. Federasyonlara bağlı dernekler ile konfederasyona bağlı federasyonların delege tespitlerinde demokratik bir şekilde temsil edilebilmeleri için özürlü üye sayılarının baz alınması sağlanmalıdır. Sonuç. Sonuç olarak ülkemizde özürlüler politikasını yansıtan oldukça çok sayılabilecek yasal düzenlemeler vardır. Bu düzenlemelere yansıyan politika ilkeleri ayrımcı olmadığı izlenimini vermekle beraber daha çok özürlüleri korumaya yönelik olması nedeniyle özürlülere bir takım kısıtlamalar ve sınırlılıklar getirmektedir. Demokratik bir toplumun önerdiği politika oluşturma sürecine baktığımızda katılımdaki boşluklar özellikle özürlü nüfusun katılımının olmadığı dikkat çekmektedir. Uluslararası normlar üzerinde yoğunlukla durulmakla beraber bu normların yaşama geçirilmesi için ülkenin sosyoekonomik koşulları ve toplumsal değer yargıları, davranış ve tutumları açısından bir değerlendirme yapılmamıştır. O nedenle bu normların uygulanmasını engelleyen koşulların iyileştirilmesine ve toplumun özürlüğe karşı bakış açısının geleneksellikten çağdaşlığa geçişini sağlayacak halkı bilinçlendirme, bilgilendirme ve savunuculuk hizmetlerine yeteri kadar yer verilemediği görülmektedir. Bu konularda yalnız halka değil, karar verme yetkisinde olan parlamenterlere, yöneticilere, sivil toplum örgütlerine ve uygulayıcılara da ulaşmak gerekir. Özürlülerle ilgili hizmet yatırımlarındaki önceliğin saptanmasında veri tabanı eksikliği açıkça görülmektedir. Ayrıca yatırımlar açısından girdi çıktı analizleri, izleme ve değerlendirme, uygulamalı araştırma gibi etkinliklere yer verilemediğinden kaynakların kullanımındaki etkililik ve verimlilik saptanamamaktadır. Özürlülerin normal toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacak fazla maliyeti olmayan ve özürlülere yaşamı paylaşmalarına fırsat verecek düzenlemelere yer verilmemekte ve bu durum özellikle hızla oluşan kentleşme sürecinde halen devam etmektedir. Özürlülerin bağımsızlaşmasına ilişkin bireysel hizmetlerin yanı sıra daha ucuza mal olacak toplu çalışmalara yer verilmemektedir. Yukarıda değindiğimiz özürlüler politikasına ilişkin bu belirgin hususların giderilmesi için konunun politika oluşturma sürecinde ele alınması gerekmektedir. Böylece katılımı, özürlünün bağımlılığını en aza indirgeyen kapasite geliştirmeyi, özürlünün tüketici olmaktan üretici olmasını, kendine güvenin artmasını, hizmetlere gelişen teknoloji transferinin yapılması, mevcut kaynakları maksimize edecek ve yeni kaynaklar yaratacak finansman sağlanmasını öngören bir politika oluşturma sürecine gerek olduğu açıktır. Böylece ayrımcılıktan uzak, insanı kalkınmanın temeli olan insan kaynağının gelişmesine katkıda bulunacak özürlünün, insan hak ve özgürlüklerine, sosyal güvencesine sahip çıkacak, yasal düzenlemeleri eyleme dönüştürebilecek gerçekçi, uluslararası normlara olduğu kadar ulusal normlarımıza da yer veren bir özürlüler politikası oluşturmak söz konusu olabilir. Kaynaklar: Altan Öze, 1998, kota tekniği ve kota oranlarının yükseltilmesi, ülkemizde daha çok sakatın istihdam edilebilmesine yardımcı olabilir mi? Mercek. Altan Öze, 1976, Sakatlar ve Türkiye'de Çalışma Sorunları, Esk İTİA, No. 146/90, Eskişehir, S228-237. Baykoç Dönmez ne? 1996, Özürlülerimiz açısından küçük girişimciliğin önemi, küçük işletme, yıl 2, sayı 5, sayfa 36-42. Beyaz Ova M. 1986, Mesleki Rehabilitasyon Açısından Sakatların Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, No. 4/2-3, sayfa 197-203. Bilgin UK, Üzülülerin istihdamındaki kooperatif girişimleri, Görmezdülülerin sosyal güvenlik ve istihdam sorunları sempozyumu, Altı Nokta Köyler Derneği ve diğer, Ankara, Aralık 1197. Bozkurt G. Türk Kimliği Kültür Tarihinin Kaynakları 4. Basım İstanbul Remzi Kitabevi 1996. Bredam R.L. Physical Medicine and Rehabilitation Sander Company 1996 177-191. Bülbül H.I. 1998. Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretim Stratejileri ve Yeni Teknolojilere Entegrasyon 16. Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dokümanı Mesleki ve Teknik Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Yayını Sayfa 27-33. Devlet Personel Başkanlığı, Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1998, Kamu Personeli Ankara. Devlet Planlama Teşkilatı 7. 5 Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Sosyal Güvenlik Raporu. Doğan Ç. Gerizekalı Çocuklar ve Eğitimi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları 1970, Ankara sayfa 526-540. E.C. 1996, Communication of the Commission on Quality of Opportunity for People with Disabilities, Official Publication, Brussels. İkinle, Gelişen Ülkelerde ve Türkiye'de İşsizlik, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi No. 296, İstanbul 1971, sayfa 9. Ekmekçi Ö, Yeni Tüzük Hükümleri Uyarınca Sakat İşçi Çalıştırma Yükümü, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 1987, sayfa 35, sayfa 310. Eripek S, Zihinsel Engelli Çocuklar, 2. Baskı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 900, 1996. Erkan G, 1996. Ülkemizde özürlülerin mesleki rehabilitasyondan yararlanmalarındaki sorunları ve çözüm yolları, Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı Dergisi, Cilt 2, sayfa 22-25. Fırat Z, 1998. Amerika Birleşik Devletleri'nde özürlülerin istihdamına yönelik yeni stratejiler ve Türkiye, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bursa, basılmamış. Gedik H, Özel Eğitim Rehberi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1993. Goodgold J, Rehabilitation Medicine, St. Louis, Washington, Toronto, 1998, 727-879. Gönül A ve Kargın T, Hizmet İçi Eğitim Programı'nın öğretmenlerin işitme engelli çocuklara yönelik tutumlarını etkisi, Özel Eğitim Dergisi, sayı 4, sayfa 13-19. Harmandar M, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi. İş ve İşçi Bulma Kurumu 1998, Aylık İstatistik Bülteni, Aralık 1998, Ankara, basılmamış. İş ve İşçi Bulma Kurumu 1998, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlülerin Mesleki Eğitimi ve İstihdam Sorunları, Briefing Notu, basılmamış. Kayıhan H, Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı Dergisi 1994-45, 16. Milli Eğitim Şurası Ön Komisyon Raporu Hazırlık Dokümanı. Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname, karar sayısı kanun hükmünde kararname 573, yayım tarihi 6-6-1997. Özsoy Y ve diğerleri özel eğitime giriş Karatepe yayınları Ankara 1992, sayfa 17-19. Özyürek M, engelli kişilere yönelik değiştirilen tutumların sürekliliği Anadolu Üniversitesi yayınları Eskişehir 1998, sayfa 1-5. Sarp Yener M, A. Sakatların çalışmaması bir memleket sorunudur. Sakatlar Dünyası, sayfa 1, İstanbul 71, S3. Sivil F. Çevik Bilen T. Sakatların çalışma sorunları, SSYB, Sosyal Hizmetler Enstitüsü çoğaltma dizisi, S7 Taksim A, Ankara, sayfa 9. Seyyar A. Bakıma muhtaç özürlülerin ve onlara bakan aile fertlerinin sosyal güvenliği, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adapazarı, basılmamış. Sözer A.N. 1997. Sosyal Devlet Uygulamaları Cemiyet Yayınları İzmir sayfa 129-157. Talas C. Sosyal Ekonomi S. Yayını No. 14 Ankara 1979 S4. Talas C. 1997. Toplumsal Ekonomi Çalışma Ekonomisi İmge Yayınları Ankara sayfa 398-465. Tunçoma K. Sakat Çalıştırma Yükümü, Dünyada ve Türkiye'de Sakatlar ve Sorunları Ayrı Basım, İstanbul 1982, sayfa 63. Türkiye'de Fizyoterapistler Derneği Yayınları 1992 ve 1993 Bülten. UNAT FR, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Milli Eğitim Basım Evi 1964. Yener S, 1992, Sakatların istihdamı, istihdam seminerleri 1, yayın no 272, İş ve İşçi Bulma Kurumu sayfa 103-116. Özürlü hakları, hizmetler ve mevzuat. Engelli hakları, hizmetler ve mevzuat. Dünyada durum. Devlet, çağdaş nitelikleriyle ulusun her kesiminin gereksinimlerini karşılayarak, bireyi ve toplumu mutluluk ve güvenle yaşatma görevini yüklenen örgüttür. Günümüzde sosyal devlet anlayışının ulaştığı insani boyut, toplumun tüm bireylerinin gereksinimlerinin karşılanmasını ve bireylerin sunulan bu hizmetlere eşit şekilde ulaşabilme gereğini ortaya koymaktadır. İnsan hakları evrensel bildirgesinin başlangıcında yer alan insanlık vicdanı en saygın özdür. İnsanın değeri ve onuru birbirinden ayrılamaz. Bu da insanı sorunlarına ayrımsız çözüm çabasını gerektirir. Korunmak yalnızca hukuksal bir önlem olarak benimsenmemelidir. Sağlığını, hak ve özgürlüğüyle bir tüm olan kişiliğini, en kutsal hak olan yaşam hakkını anlamlı kılan gereksinimlerini gözetmeyen korumanın değeri yoktur. Bu anlamda güvenlik, tanıdan iyileştirmeye değin uzun bir çizgide tüm sosyal hizmetleri kapsayan sağlık, hastalık, engellilik, giderek yaşlılık sorunlarını kapsayan sosyal devlet anlayışının bir kurumudur. İnsan onuruna yaraşır ve toplumla kaynaşan yaşam biçimi engellilerin en doğal hakkı ve devletin görevidir. Devletin engellilik konusunu eğitsel ve örgütsel yönleriyle bir bütün olarak ele alması insan haklarının bir gereğidir. İnsan hakları evrensel bildirgesinin 2, 3, 16, 22. ve özellikle 25 ve 26. maddeleri engellilik konusunda devletin yaklaşımı ile ilgili temel dayanaklardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne ek 9 Aralık 1975'te 3447 sayılı kararıyla Sakat Kişilerin Hakları Bildirisi yayımlanmıştır. 13 maddeden oluşan bu bildiri, uluslararası tarihi bir belge niteliğinde olup, engelli kişilerin toplumda gereken yerlerini alarak yaşamaları ve toplumu üretken bireyler olarak katılmaları konusundaki haklarını ve aynı zamanda toplumun engellilere karşı yükümlülüklerini belirlemektedir. Bu bildirgenin özellikle 3. maddesi engelli kişilerin, engellilerin doğası, ciddiyeti ve derecesi ne olursa olsun, yaşıtlarıyla aynı temel haklara ve düzgün yaşam standartlarına sahip olduklarını vurgulamaktadır. Birleşmiş Milletler'e bağlı ILO, Dünya Çalışma Örgütü ve WHO, Dünya Sağlık Örgütü'nün engellilik ve engellilerin sorunlarını kendi ilgi alanları açısından daha derinliğine ve ayrıntılı bir biçimde ele aldıkları görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, engellilerin nüfus içerisindeki dağılımlarına ilişkin araştırmalar yapıp istatistiksel veriler yayımlarken, Dünya Çalışma Örgütü 1987 yılında 63. oturumunda engellilerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamına ilişkin 159 sayılı sözleşmeyi kabul etmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi 8 Temmuz 1999 tarihinde kabul edilen 4407 sayılı yasayla iç hukuk haline getirmiştir. 10 Temmuz 1999 tarih ve 23751 sayılı resmi gazetede. Bu sözleşmede engellilerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdam politikası ilkeleri, ulusal koşullara uygun yasal düzenlemeleri, hizmetlerin yürütme önlemlerini içeren maddeler yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 1981 yılı Dünya Sakatlar Yılı ve 1981 yılını izleyen 10 yıl Dünya Sakatlar 10 yılı olarak ilan edilirken, söz konusu dönemin parolası olarak eşitlik ve toplumsal yaşama tam katılım anlayışı kabul edilmiş, tüm ülkelerin sakatlar için eylem planı yapmaları, bunları uygulamaları, eşitlik ve toplumsal yaşama tam katılım konusunda yasal ve fiili gelişmeler sağlamaları istenmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler 10 yıllık sakatlar programı çerçevesinde sakatlar için fırsat eşitlikleri konulu kılavuz hazırlanmış, bu kılavuzda sakatlık programlarının geliştirilmesi için ana ilkeler, politikalar, etkinlik alanları ve çözüm yolları yer almıştır. 1989 tarihli ve 3581 sayılı yasayla onaylanan Avrupa Sosyal Şartı'nın 15. maddesiyle sözleşmeyi kabul eden ülkelerin bedensel ya da zihinsel engellilerin mesleki eğitimleri, mesleğe ve topluma yeniden uyum hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere yeterli önlemler almayı taahhüt ettikleri kabul edilmiştir.